Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ebru Ulaş. Kitabın adı Ceza Hukuku 3302 kodlu kitap. Türü ders notları. İBAN No'su 978 60 53 69 77 56. Bu kitap 135 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ekim 2016. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Ünite 1. Ceza hukukuna giriş ve ceza kanunu. Ceza hukuku, failin kişiliğine göre farklılık gösteren, cezai yaptırımlarla yasaklanan, hukuka aykırı fiilleri düzenleyen hukuk kuralları bütününe ceza hukuku denir. Modern hukukta ceza veya ceza müeyyidesi yerine cezai sonuçlar kavramı kullanılmaktadır. Cezai düzenin işlevi, ceza sadece sosyal korumayı değil, toplumun gelişmesine de hizmet eden bir araçtır. Ceza hukuku türleri. Baskıcı ceza hukuku. Mutlakiyetçi düzenlerde görülür. Hükümdarın despotizminin aracıdır. Günümüzdeki totaliter rejimde de görülür. Polis hukuku ile birlikte devletin doğrularının her şeyin üstünde tutulduğu, korumanın bir aracına dönüştüğü görülür. Ayrıcalıklı ceza hukuku. Sosyal sınıflar arasındaki ayrıcalıklar üzerine dayanan bireyci, liberal tipteki demokrasilerde görülen ceza hukuku. Mutlakiyetçi düzene karşı gelişmiş olmasına rağmen bu da eşit olmayanlar arasındaki değil, eşit olanlar arasındaki eşitliği savunmuştur. Özgürlükçü ceza hukuku. Mağduru, suçlayıcı, sosyal savunmayı, özgürlükle ilişkin temel ilkeleri dengeli bir şekilde sentezler. Adli kefilliklerin önüne geçerken temel hakların, demokratik kurumların korunmasını hedefler. Türk ceza hukukuna hakim olan anlayış. 1926 tarihli TCK, 1889 tarihi İtalyan Ceza Kanunu, zaman delli, aynen çeviri olarak baskıcı ceza hukuku özelliği gösterir. Liberal, muhafazalar ideolojisinin etkisindedir. 1936 değişikliğiyle 1920 tarihli Rocco Commando esinlenerek baskıcı ve ayrıcalıklı bir özellik kazanmıştır. 1991'den itibaren AB reformlarıyla birlikte hazırlanan 2004 tarihli TCK ise belli bir anlayışı yansıtmaz. Hata ve çelişkilerle doludur. Ceza muhakemesi hukuku, muhakemenin devlet organlarının ceza kanununun ihlal edilip edilmediğini ve ihlal edene verilecek cezayı belirlemeye dönük hukuk kurallarıdır. Ceza hukuku ile ceza mahkemeleri hukuku arasındaki fark, kanunların zaman yönünden uygulanması ve yorumu bakımından ortaya çıkar. Örneğin, ceza kanunlarında kural olarak geçmişe uygulanmazlık ve kıyas yasağı ilkeleri vardır. Diğerinde ise kıyas yasağı yoktur ve derhal uygulanırlık hakimdir. Bir norm, suçun şartlarını, uygulanması gereken müeyyide türünü ve özelliklerinin belirliyorsa ceza hukukuna, ihlalin kanun belirlediği müeyyidenin faile ulaşmasını sağlayan faaliyetler düzenliyorsa muhakeme hukukuna aittir. Ceza hukuku. Ceza normu. Cezai nitelikteki kanun hükümlerini ifade eder. Temel özellikleri emredicidir ve sadece devlet tarafından konulabilir. Kural ve müeyyide. Asıl ceza normları kural ve müeyyideden oluşur. Kural belirli bir davranışta bulunma emrini, müeyyide ise kuralın ihlalini izleyen hukuki sonuçtur. Kural açık değil, çoğunlukla örtüktür. Genellikle yasak biçimindedir. Suçu oluşturan fiilin tanımı yer alır. Müeyyide ise bir tehdidi içerir. Örneğin, adam öldürürsen ceza yersin. normun iki unsuru olan kural ve müeyyide tek bir kanun hükmünde yer almayabilir. Norm bazen çeşitli hükümlere dağılır. Bu hükümler ya sadece kuralı ya da sadece müeyyideyi içerir. Bu tür hükümlere eksik hüküm veya tam olmayan hüküm denir. Tamamlayıcı ceza normları ise asıl ceza normlarının kapsamını belirler ve onların uygulanmalarını düzenler. Kanunilik ilkesi. Ceza hukukunun kaynağı devlettir. Kanun, KHK, tüzük gibi kurallar düşünüldüğünde ceza hukukunun kaynağında kanunilik ilkesi geçerlidir. Kanunilik ilkesi, işlendiği zamanın kanunu tarafından açıkça suç sayılmayan bir fiili cezalandırma ve kanunen açıkça belirtilmeyen bir ceza ile cezalandırma yasağını ifade eder. Buna göre, antisosyal olsalar da kanunun açıkça suç saymadığı hareketler cezalandırılamaz. Kanunun açıkça suç saydığı hareketler sosyal yönden tehlikeli olmasalar bile cezalandırılır. Kanunilik ilkesi, yürütme ve yargının keyfiliğini önlemeye, hukuki kesinlik ve eşitliği sağlamaya, birey haklarını garantiye almaya yarar. Kanunilik ilkesi 3 alt ilkeye dayanır. 1. Kanunun tekelciliği ilkesi. Yazılı olmayan hakların, örf ve adet ve hatta idarenin düzenleyici işlemlerin dahi ceza hukuku kaynaklarının dışında tutularak kanun veya kanun gücüne sahip işlemlerin tek kaynak olması hali. Böylece keyfiyetin önüne geçmek biraz daha kolaylaşacaktır. Örf ve adet açısından bunlarla yeni suç tipleri yaratılamaz veya bunlar kanunda öngörülen bir suçu da ortadan kaldırmaz. Ancak TCK'nın ikinci maddesine göre örf ve adet aracılığıyla yeni hukuka uygunluk nedenleri ve kusurluğu ortadan kaldıran nedenler doğabilir. Ayrıca şeref, saygınlık gibi kimi kavramların yorumunda örf ve adete başvurulabilmektedir. 2. Kanunun açıklığı ilkesi. Ceza kanununun kaleme alınışına ilişkin bir ilkedir. Kanundaki suç tanımının açık ve belirgin tespit edilmesini ifade eder. Yani kanunda açıkça öngörülmeyen durumların cezalandırılmasının önüne geçmeyi amaçlar. Bu ilke ayrıca aynı şekilde davrananların hukuki eşitliğini de sağlar. Ceza kanunlarının yorumu. Yorum, kanun anlamını araştırmak için başvurulan zihinsel bir faaliyettir. Yoksa normun somut olaya uygulanması zordur. Kıyas, analoji, tire benzetme hariç olmak üzere diğer yorum türleri ceza hukukunda da vardır. Sonucuna göre iki türdür. Kanunun görünüşteki anlamı gerçekteki anlamından daha genişse daraltıcı yorum, görünüşteki anlam gerçekteki anlamda daha dar ise genişletici yorum söz konusudur. Kıyas, kanunda öngörülen durumlara ilişkin düzenlemeleri kanunda öngörülmeyen benzer durumlara genişleterek uygulanmaktadır. Anayasanın 38. maddesine ve TCK'nın 2. maddesine göre kıyas ceza hukukuyla yasaklanmıştır. Ancak hukuka uygunluk nedenleri konusunda kıyas yapılabilir. Lehte kıyas ceza normları yönünden mümkündür. 3. Kanunun geçmişe uygulanmazlığı. Geçmişe uygulanmazlık ilkesi. Ceza kanunlarının sadece yürürlüğe girmelerinden sonra işlenen fiillere uygulanabileceği ve daha önce işlenen fiillerle uygulanamayacağı kuralıdır. Yürürlük ötesi uygulanmazlık ilkesi. Kanun, yürürlükten kalktıktan sonraki fiillere uygulanamaz kuralını ifade eder. Geçici veya süreli kanunların yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir. Yani geçici ve süreli kanunlarda öngörülen fiile sonraki kanun bunu suç olarak tanımlamasa bile işlendiği zaman yürürlükte olan kanun uygulanır. Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverme ve tekerrütle ilgili olanlar hariç infaz kesimine ilişkin hükümler lehe veya aleyhe olmasına bakılmaksızın derhal uygulanır. Suçun işlendiği zaman fiilin hangi kanun zamanında işlendiği, yani suçun ne zaman işlendiği belirlenmelidir. Eğer fiil önceki kanun zamanında başlamış ve yeni kanun zamanında da devam etmekte ise 3 ölçüt kullanır. 1. Birinci, davranış ölçütü. Suç davranışın yapıldığında işlenmiş sayılır. 2. Kanuni tipin tamamlanma ölçütü. Suç sonuçlu suçlarda sonucun, sırf davranış suçlarında ise davranışın tamamlandığı anda işlenmiş sayılır. 3. Suç suçlunun lehine göre davranışın yapıldığı veya sonucun gerçekleştiği ana göre esas alınır. Kural olarak kanunların birbirini izlemesi açısından davranış ölçütü esas alınır. Ceza kanununun yer yönünden sınırları. 1. Ülkesellik ilkesi. Ceza kanununun uygulanma alanı kanunu koyan devletin ülkesiyle sınırlıdır. Yani kanun sadece ülkede işlenen suçlara uygulanır. 2. Şahsilik ilkesi. Ceza kanunu vatandaşlara uygulanır. Yani vatandaş kendi ülkesinde veya başka bir ülkede suç işlemişse vatandaşı olduğu ülkenin ceza kanununa tabidir. 3. Koruma ilkesi. Ceza kanunu, kanunu koyan devlete ya da onun vatandaşına karşı işlenen suçlarda uygulanır. Suçun nerede, kim tarafından işlendiği değil, kime karşı işlendiği önemlidir. 4. Evrensellik ilkesi. Ceza kanunu, nerede, kim tarafından, kime karşı suç işlenirse işlensin, tüm suçlara karşı uygulanır. Türk Ceza Kanunu kural olarak ülkesellik ilkesi kabul etmiştir. Ancak diğer ilkelerden de özellikler barındırır. Örneğin, Türkiye'de işlenen suçlar için failin vatandaş veya yabancı olmasına bakılmaz. TCK uygulanır. Türkiye'de suç işlemiş kişi yabancı ülkede yargılanmış olsa da Türkiye'de yeniden yargılanır. Yabancı ülkede bazı suçları işleyen Türk de Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Yabancı ülkede Türkiye veya Türk vatandaşına karşı işlenen bazı suçlara Türk kanunları yer alır. Yabancı ülkede bir yabancı tarafından başka bir yabancı veya başka bir devlete karşı işlenen bazı suçlarda Türk kanunlarına göre cezalandırılabilir. Suçun işlendiği yer. Suçun maddi unsuru, davranış ve sonuçları aynı yerde meydana gelmişse, suç o yerde, sırf davranış suçlarında suç, davranışın gerçekleştiği yerde işlenmiş sayılır. Mesafe suçlarında ise, suçun maddi unsuru kısmen bir ülkede, kısmen de başka bir ülkede gerçekleşmiş olabilir. Yen davranışın yapıldığı yerle sonucun meydana geldiği yer farklı olabilir. TCK'ya göre durum fark etmeksizin Türk kanunları uygulanır. Suçların geri verilmesi. TCK'na göre fiil, Türk kanunlarına göre suç değilse, düşünce, siyasi, askeri suçlardan biri ise, Türkiye devletine veya vatandaşına ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilik ve karşı ise Türkiye'nin yargılarına yetkisine giren bir suçsa, suç zaman aşımına veya affa uğramışsa geri verme tatbik kabul edilmez. Yabancı ülkede suç işleyip Türkiye'ye sığınan Türk vatandaşı işlediği suç ne olursa olsun geri verilmez. İstisnası Uluslararası Ceza Divanı hükümleri. TCK, kişinin talep eden devlete geri verilmesi halinde ırkı, dini, vatandaşlığı, sosyal ardiyeti, siyasi görüşleri nedenleriyle yargılanarak eziyete maruz bırakılacağı şüphesinde ise geri vermez. Bu durumda Bakanlar Kurulu geri verilmesi istenen kişiyi geri verip vermemekte serbesttir. Geri vermede ihtisas prensibi. Kendisine geri verilen devlet, geri verilen kişiyi geri vermeye neden olan başka bir fiilinden dolayı yargılayamaz. Başka bir ceza infaz edilemez. Ceza Kanunu'nun kişi yönünden sınırları. Cumhurbaşkanının sorumluluğu. Görevlerine ilişkin işlemlerden dolayı sorumsuzdur. Vatana ihanet hariç. Vatana ihanetten suçlanabilmesi için TBMM'nin üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifi, en az 3/4'ünün kararı gerekir. Yüce Divan'dan yargılanır. Görevi dışındaki fiillerden dolayı cezai sorumluluğu konusunda ise hüküm yoktur. Bu durumda vatana ihanetteki prosedürün izlenmesi doğru olacaktır. Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı TBMM üyeleri için geçerlidir. Diplomasi dokunulmazlığı. Diplomatlar görev yaptıkları ülkenin yargısına tabi olmazlar. Siyasi güvenceler vardır. Ancak söz konusu kişinin fiili suç ise cezalandırılabilir. Askeri işbirliği anlaşmalarından kaynaklanan dokunulmazlık. Türkiye'nin üyesi olduğu NATO bünyesinde Türkiye'de suç işledikleri halde kimlere TCK'nın uygulanamayacağının gösterildiği düzenlemeler. Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı. TBMM üyeleri için geçerlidir. Sorumsuzluk. Milletvekillerinin meclis çalışmalarında oy, söz ve düşünceleri vasıtalarıyla işlenen suçla yönünden geçerlidir. Ancak hareketlerle veya yaralama gibi fiiller bu kapsamda değildir. Sorumsuzluk, meclis üyeliği sıfatı sona erdikten sonra da devam eder. Milletvekili bu sorumsuzluktan feragat etmez. Milletvekilinin fiiline iştirak eden milletvekili olmayan kişi ise sorumlu olur. Meclis kararıyla kaldırılamaz. Dokunulmazlık. TBMM üyesinin seçiminden önce ve sonra suç işlemesi ileri sürülürse meclis kararı olmadan tutulamaması, sorgulanamaması, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır. Ancak mahkeme işlemleri yapılabilir. Örneğin milletvekilinin konutu aranabilir, tanık olarak dinlenebilir. Milletvekiline seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Dikkat edilmelidir ki dokunulmazlık cezai niteliktedir. Oysa meclis üyesine her türlü hukuk davası, örneğin tazminat açılabilir. Dokunulmazlık meclis kararıyla kaldırılabilir. Görünüşte normlar çatışması. İki veya daha fazla hükmün aynı anda uygulanabilir görünüp aslında sadece birinin uygulanabilir olduğu durum. Bu sorun özel normun önceliği ilkesi ile çözülmektedir. Özel normun önceliği ilkesi. Çatışır gibi görünen iki norma arasında özel normun genel norm üzerinde üstünlüğü olduğunu ve özel normun uygulanması gerektiği kuralı bu ilkeyi açıklar. Bu normun öngördüğü husus, bu norm var olmasaydı genel normun kapsamına dahil olacaktı denebiliyorsa birinci norm özel normdur. 1. Sadece kuralı ya da sadece müeyyideyi içeren hükümleri ifade etmek için kullanılan terime ne ad verilir? A. Açık ceza hükmü. B. Kısmi ceza hükmü. C. Tamamlayıcı hüküm. D. Eksik hüküm. E. Yorumsal hüküm. Çözüm. Sadece kuralı ya da sadece müeyyideyi içeren hükümleri ifade etmek için kullanılan terime eksik hüküm denir. Yanıt D'dir. Eksik hüküm. 2. Sevmediği insanları öldürmek konusunda güçlü dürtüleri olan ancak bunları gerçekleştirmek için hiçbir eylemde bulunmayan kişinin bu düşüncelerinin tuttuğu günlükten öğrenilmesine bağlı olarak sırf bu düşünceleri nedeniyle cezalandırılması modern ceza hukukunun hangi özelliği ile çatışmaktadır? A. Failin kişiliğini nazara alması. B. İnsani cezai sonuçlar öngörmesi. C. Hukuka aykırı fiili cezalandırması. D. Failin tehlikeliliğini cezalandırması. E. Islah edici olması. Çözüm. Ortada hukuka aykırı bir fiil yok iken cezalandırma söz konusu olmaz. Yanıt C'dir. Hukuka aykırı fiili cezalandırması. 3. Çağdaş devlette cezai düzenin işlevi aşağıdaki ifadelerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir? A. Suç faillerini cezalandırarak hem tekrar faillerin hem de toplumun diğer üyelerinin suç işlemesine engel olmaktır. B. Siyasi rejimi korumak ve buna karşı işlenen fiilleri cezalandırmaktır. C. Suç faillerinin adil bir şekilde yargılanmasını sağlamak ve sonuçta suçlu bulunurlarsa onları cezalandırmaktır. D. Toplumu ve siyasi rejimi korumak amacıyla bunlara karşı suç işleyen failleri cezalandırmaktır. E. Kamu düzenini korumak ve sosyal hayatın gelişimini mümkün kılarak toplumsal gelişime hizmet etmektir. Çözüm: Çağdaş devlette cezai düzenin işlevi kamu düzenini korumak ve sosyal hayatın gelişimini mümkün kılarak toplumsal gelişime hizmet etmektir. Yanıt E'dir. Kamu düzenini korumak ve sosyal hayatın gelişimini mümkün kılarak toplumsal gelişime hizmet etmektir. 4. Aşağıdakilerden hangisi her suçun aynı zamanda gayri ahlaki bir davranış olduğu önermesine uymamaktadır? A. Bir gencin 14 yaşında olan sevdiği kızı, kızın rızasıyla evlenmek amacıyla kaçırması. B. Bir kimsenin kendisine küfreden kişiyi kafasına nişan almak suretiyle silahla öldürmesi. C. Bir yabancının kendi ülkesi lehine casusluk yapması. D. Vatandaşın kendi ülkesi aleyhine casusluk yapması. E. Muhafazakar bir kişinin parkta el ele dolaşan çiftlere hakaret edip şiddet kullanması. Çözüm: Bir yabancının kendi ülkesi lehine casusluk yapması ahlaki açıdan suç sayılmaz. Hatta bu davranışın bağlı bulunduğu ülke açısından vatanseverlik ifadesi olarak kabul edilir. Yani ahlaka uygundur. Yanıt C'dir. Bir yabancının kendi ülkesi lehine casusluk yapması. 5. Bir normun ceza hukukuna ilişkin olduğunun tespiti konusunda uygulanacak kıstas aşağıdakilerden hangisidir? A. Ceza kanununda yer alması. B. Ceza kanunu veya ceza mahkemesi kanununda yer alması. C. Suçun var olabilmesi için gerekli şartları, uygulanması gereken müeyyidenin türünü ve özelliklerini belirlemeye yönelik olması. D. Bir ihlal gerçekleştiğinde kanunun belirlediği müeyyidenin faile ulaşmasını sağlayan faaliyetler bütününü düzenlemeye yönelik olması. E. Suçun var olabilmesi için gerekli şartları, uygulanması gereken müeyyidenin türünü veya bir ihlal gerçekleştiğinde kanunun belirlediği müeyyidenin faile ulaşmasını sağlayan faaliyetler bütününü belirlemeye yönelik olması. Çözüm: Bir ihlal gerçekleştiğinde kanunun belirlediği müeyyidenin faile ulaşmasını sağlayan faaliyetler bütününü düzenlemeye yönelik olması. Yanıt D'dir. Bir ihlal gerçekleştiğinde kanunun belirlediği müeyyidenin faile ulaşmasını sağlayan faaliyetler bütününü düzenlemeye yönelik olması. 6. Kanunların birbirini izlemesi açısından suçun işlendiği zamanın belirlenmesinde geçerli olan ölçüt hangisidir? A. Davranışın yapıldığı an. B. Sonucun gerçekleştiği an. C. Davranış ve sonucun gerçekleştiği zamanlardan hangisi failin lehine ise o an. D. Kamu davasının açıldığı an. E. Hükmün kesinleştiği an. Çözüm: Davranışın yapıldığı an suçun işlendiği zamanın belirlenmesinde geçerli olan ölçüt olur. Yanıt A'dır. Davranışın yapıldığı an. 7. Ceza kanunlarının kim tarafından ve kime karşı işlenirse işlensin tüm suçlara uygulanması hangi ilkeyi ifade etmektedir? A. Ülkesellik ilkesi. B. Koruma ilkesi. C. Evrensellik ilkesi. D. Şahsilik ilkesi. E. Hukuk devleti ilkesi. Çözüm: ceza kanunlarının kim tarafından ve kime karşı işlenirse işlensin tüm suçlara uygulanması evrensellik ilkesini ifade eder. Yanıt A'dır. Ülkesellik ilkesi. 8. Kendisine geri verilen devletin geri verilen kişiyi geri vermeye esas olandan başka bir fiilden dolayı yargılayamamasını ve geri verilen kişiye geri vermeye esas olandan başka bir cezai ve emniyet tedbirini infaz edememesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A. Kanunun mecburiliği prensibi. B. Geri vermede karşılıklılık prensibi. C. Kanunilik prensibi. D. Geri vermede ihtisas prensibi. E. Geri vermede serbestlik prensibi. Çözüm: kendisine geri verilen devletin geri verilen kişiyi geri vermeye esas olandan başka bir fiilden dolayı yargılayamamasını ve geri verilen kişiye geri vermeye esas olandan başka bir cezai ve emniyet tedbirini infaz edememesini geri vermede karşılıklılık prensibi zorunlu kılar. Yanıt B'dir. B. Geri vermede karşılıklılık prensibi. 9. Seçimden önce veya sonra bir suç işlendiği ileri sürülen milletvekilinin meclis kararı olmadıkça tutulamaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamaması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Yasama sorumsuzluğunu. B. Diplomasi dokunulmazlığını. C. Yasama dokunulmazlığını. D. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan dokunulmazlığı. E. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun sağladığı güvence. Çözüm: yasama dokunulmazlığı tanımlanmıştır. Yanıt C'dir. Yasama dokunulmazlığını. 10. Failin kişiliğine göre değişebilen, cezai sonuçlarla yasaklanan, hukuka aykırı fiilleri öngören, hukuk normlarının bütününden oluşan hukuk dalına ne ad verilir? A. Ceza hukuku. B. İdare hukuku. C. Devletler hukuku. D. Genel kamu hukuku. E. Anayasa hukuku. Çözüm: ceza hukukunun tanımı verilmiştir. Yanıt A'dır. Ceza hukuku. 11. Ceza kanunlarının ülkede bulunan herkese uygulanmasını aşağıdaki prensiplerden hangisi ifade etmektedir? A. Kanunun tekelciliği. B. Kanunun açıklığı. C. Kanunun mecburiliği. D. Kanunların geriye yürümezliği. E. Maslahata uygunluk. Çözüm: kanunun mecburiliği ilkesi ceza kanunlarının ülkede bulunan herkese uygulanmasını öngörür. Yanıt C'dir. Kanunun mecburiliği. 12. Aşağıdakilerden hangisinde suç ve ceza yaratan normların unsurları birlikte verilmiştir? A. Tazminat, genel önleme. B. Kural, müeyyide. C. Kural tazminat. D. Müeyyide kefalet. E. Müeyyide kefaret. Çözüm: kural, müeyyide, suç ve ceza yaratan normların unsurlarıdır. Yanıt B'dir. B. Kural, müeyyide. 13. 1. Kanun. 2. Örf adet. 3. Tüzük. 4. Yönetmelik. Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun kaynağı olabilir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 1, 3 ve 4. E. 1, 2, 3 ve 4. Çözüm: ceza hukukunun sadece kanundur. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Yanıt A'dır. Yalnız 1. 14. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun kaynağı olabilir? A. Kanun. B. Tüzük. C. Yönetmelik. D. Örf ve adet. E. Mahkeme kararı. Çözüm: ceza hukuku kaynakları arasında örf ve adet yer almaz. Kanunilik ilkesi belirleyicidir. Yanıt A'dır. A. Kanun. 15. Modern ceza hukukunun insanileştirişi unsuru aşağıdakilerden hangisidir? A. Müeyyide öngörmesi. B. Failin kişiliğinin de dikkate alınması. C. Fiilin hukuka aykırılığı. D. Müeyyidenin sadece acı vermek için yapılmaması. E. Cezanın caydırıcı niteliği. Çözüm: ceza verilirken failin kişiliğin dikkate alınması ceza hukukuna insani boyut getirir. Yanıt B'dir. Failin kişiliğinin de dikkate alınması. 16. Aşağıdakilerden hangisi ayrıcalıkçı ceza hukukunun bir özelliği değildir? A. Sosyal sınıflar üzerindeki ayrımlar üzerine kuruludur. B. Bireyci, liberal tipteki demokrasilerde görülür. C. Mutlakiyetçi devletin baskıcı ceza hukukundan uzaklaşmıştır. D. Eşit olmayanlar arasında eşitliği sağlar. E. Ekonomik yönden güçlü olanın çıkarına hizmet eder. Yanıt D. Eşit olmayanlar arasında eşitliği sağlar. 17. 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu hangi ideolojinin etkisinde kalmıştır? A. Devletçi. B. Sosyalist. C. Liberal muhafazakar. D. Özgürlükçü. E. Neoliberal. Yanıt C. Liberal muhafazakar. 18. Türk ceza hukuku tarihi gelişimi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu'nun hemen hemen aynen çevirisidir. B. 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu liberal muhafazakar bir ideolojinin etkisindedir. C. Türk Ceza Kanunu 1936 yılında yapılan değişikliklerle baskıcı ve ayrıcalıkçı özellikler kazanmıştır. D. 1991 yılından itibaren Avrupa Birliği hedefine uygun olarak baskıcı karakterinden arındırılmaya çalışılmıştır. E. 2004 tarihli Türk Ceza Kanunu Rocca Kanunu'ndan esinlenerek hazırlanmıştır. Yanıt C. 2004 tarihli Türk Ceza Kanunu Rocca Kanunu'ndan esinlenerek hazırlanmıştır. 19. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku ile ceza muhakemesi hukuku arasındaki farklardan birisi değildir? A. Ceza hukukunda kural olarak geçmişe uygulanmazlık ilkesi hakimdir. B. Ceza hukukunda kural olarak kıyas yasağı vardır. C. Ceza muhakemesi hukukunda derhal uygulanırlık ilkesi hakimdir. D. Her ikisinde de kıyas yasağı vardır. E. Suç ve müeyyidenin şartları ceza hukukunda suç ihlalinde müeyyidenin faale ulaşması faaliyetleri ceza muhakemesi hukukunda düzenlenir. Yanıt D. Her ikisinde de kıyas yasağı vardır. 20. İşlendiği zamanın kanunu tarafından açıkça suç sayılmayan bir fiili cezalandırma ve kanun tarafında açıkça tespit edilmeyen bir ceza ile cezalandırma yasağı ile ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Ceza normu. B. Kanunilik ilkesi. C. Kanunun tekelciliği. D. Evrensellik ilkesi. E. Şahsilik ilkesi. Yanıt B. Kanunilik ilkesi. 21. Aşağıdakilerden hangisi kanunilik ilkesine göre yanlış bir ifade olur. A. Antisosyal olsalar bile kanunun açıkça suç saymadığı hareketler cezalandırılmaz. B. Kanunun açıkça suç saydığı hareketler antisosyal olmasalar bile cezalandırılır. C. Kanunilik ilkesi yürütmenin ve yargının keyfiliğini önlemeye yarar. D. Kanunilik ilkesi hukuki eşitliği ve kesinliği sağlamaya yarar. E. İdarenin düzenleyici işlemleri ile de suç ve ceza konulabilir. Yanıt E. İdarenin düzenleyici işlemleri ile de suç ve ceza konulabilir. 22. Kanunda açıkça suç sayılmayan bir fiilin, kanunda suç sayılan bir fiile benzerliğinden, hareketle suç sayarak cezalandırmak faaliyeti aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? A. Kıyas. B. Suçların içtiması. B. Suçların içtimağı. C. Kanunun açıklığı ilkesi. D. Şahsilik ilkesi. E. Yürürlük ötesi uygulanmazlık ilkesi. Yanıt A. Kıyas. 23. Aşağıdakilerden hangisi ceza kanunlarının yer yönünden sınırlarını belirlemede kullanılan soyut ölçütler arasında gösterilemez? A. Ülkesellik. B. Şahsilik. C. Evrensellik. D. Koruma. E. Ayırma. Yanıt E. Ayırma. 24. Aşağıdakilerden hangisi ceza kanunlarının uygulanabilirliğinin kişi yönünden istisnaları arasında değildir? A. Cumhurbaşkanının sorumluluğu. B. Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı. C. Memuriyet güvencesi. D. Diplomasi dokunulmazlığı. E. Askeri işbirliği anlaşmalarından kaynaklanan dokunulmazlıklar. Yanıt C. Memuriyet güvencesi. 25. İki veya daha fazla hüküm aynı olaya uygulanabilir görünür, ancak bunlardan sadece birinin olması sorunu aşağıdakilerden hangisiyle çözüme kavuşturulur? A. Genel normun önceliği ilkesi. B. Kıyas. C. Özel normun önceliği ilkesi. D. Yardımcı normun sonralığı ilkesi. E. Bir normun diğeri tarafından tüketilmesi ilkesi. Yanıt C. Özel normun önceliği ilkesi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.